Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Tuna Ansaftır.
Yine bir cuma gününde ikisi birde teknoloji oyun dünyasında son bir haftanın öne çıkan haberlerini değerlendireceğiz. İlk haberimiz, Türkiye'den Ulaştırma Bakanlığı ucuz internet tarifelerini belirledi. Uzun zamandır bekleniyordu aslında. Çok büyük bir şey yapılacak falan zannediyordu ama çıkan sonuçlar insanları pek memnun etmemiş gibi görünüyor. Çünkü yorumlardan bunu okuyabildik. Açıklanan tarifeleri isterseniz sizlerle paylaşalım önce. 4 megabit per second'a kadar, yani hızlar aslında 4 megabitle limitlendirilmiş. Bu beni birazcık üzdü. Yani madem veriliyor, bari en azından 8 megabit verilseydi. Yani 4 megabit
bizim düşmüş
çok
hızımızın öyle olması bile anca tahmin ederken.
4 megabit per second'a kadar 20 gigabayt adil kullanım kotalı. İnternetin fiyatı 31 lira. Yani bence hiç de ucuz değil.
Bu mobil paket değil değil mi?
Değil yani. Mobil paketler bile daha uygun fiyatı şu anda satın alınabiliyor. Adil kullanım kotasını geçerseniz düştüğünüz hız 1 megabit. Zaten 1 megabitle beraber internete giremiyor oluyorsun. Yani hiçbir şeyden yararlanamıyorsun.
Şaka gibi.
Ne yazık ki. 4 megabit per second'a kadar yine bir başka paketimiz var. Limitsiz 20 gigabayt adil kullanım kotalı denmiş. Bu da engelli, gazi ve şehit yakınlarına sağlanan internet. 23 lira. Keşke engelli ve şehit yakınlarına ya da gazilerimize yani sınırsız internet ver, ne olacak? Yani zaten bu vatan için oldukça fazla bedel ödemişler. Daha yapılabilecek bir şey yok yani. Sınırsız internet kullansınlar. Altyapıyı full onlara bağlasan ne olacak? Ben onu anlamadım. Niye bu kadar düşük hızlarda, limitlerde onları bu kadar kısıtlamışlar? Bilemedim açıkçası. Başka mesela 40 GB kota isterseniz eğer 32 lira ödüyorsun. Normal kullanıcıysan, ama şehit yakınıysan veya gaziysen 24 liraya düşüyor. Bir üyemiz çok güzel bir tarife paylaşmış. Hani hiç bunlarla uğraşmayayım. Bana kampanya iyilik yapmasınlar. Tamam, ben gideceğim, parasını vereceğim, neyse alacağım dersen, zaten eğer kablolu internet varsa evinde 24 megabit per second'a kadar 50 gigabayt adil kullanım kotalı interneti sana 30 liraya veriyorlar. Yani yukarıda bayağı bir şey yapılmış, düzenleme yapılmış, yok konuşulmuş, işte karsız vereceksin denmiş bir fiyat var. Alt tarafta da herhangi bir kişinin gidip şu an alabildiği.
Şaka gibi.
Evet, bir de bunlar KDV tarzı eklenmemiş fiyatlar değil mi?
Buna KDV eklen,
bir vergi daha eklenecek galiba.
Eklenmez herhalde. O yani kadar da yontucu olmaz zannetmiyorum.
Komik açıkçası, yani günümüz şartlarına baktığın zaman artık telefonlarda bile 4.5G'lerle geldiğimiz hızlar ortada. Hani 4 megabit internet vermek, 1 megabite düşürmek falan, hani hiçbir ne şey yapacaksın? Evet. Hiçbir şey yapamazsın ki.
Telefon kotası gibi bir şey ya, zaten kotaları da çok düşük.
Çok düşük gerçekten.
ADSL ilk çıktığında ne kadar çıkmıştı? 1 giga şey mi çıkmıştı? 1 gigabit mi çıkmıştı?
Yok, 256 kilobit per second hatta.
Ha, 256 ile çıkmıştı değil mi? Doğru,
128
evet.
128 kilobit per second vardı. 256'ya çıktığında biz şey dedik. Tamam ya, bitti o yani. Daha bir şey ihtiyacımız kalmadı falan demiştik. 1 megabitin 4'te 1 hızdı. Bizim için mükemmel olanız yani.
Yani bu da işte bir 6-8 yıl öncesinin şeyi, güzel paketi olurmuş yani.
Değil mi?
Çok şey değil.
Da paketler hiçbir zaman aslında güzel olamıyor ya. O zaman çünkü mesela şu anki dosya boyutları yoktu. Şimdi hız artıyor ama internette izlediğimiz şeyler de artık 4K çözünürlüğe vesaireye geliyor. Evet. Yine aynı şey oluyor yani.
Paketler büyüdükçe, hızlar arttıkça geri kalan içerik üreticilerde madem hızın fazla bari
o
bunu,
o zaman dosya boyutu da büyüyor yani.
Evet, ne yazık ki öyle oldu yani. Geçmişte işte diskete sığan oyunlardan bugün tam oyunların artık görselliği arttı ama boyutları da inanılmaz bir hale aldı.
İlk gün güncellemesi çıkıyor ya, 20 gigabit.
Evet, biraz gigabit da şeyler kaynaklı yani. Konsollarda hani bellek az olduğu için sürekli olarak okuyucudan stream ediliyor ya bilgi. Sıkıştırmamış olarak gönderiliyor artık veriler. Eskiden PC'de çok sıkıştırılmış verilerle oyunları daha küçük oynayabiliyorduk. Konsollardan sonra işin bence şeyi koptu.
Ya en son Resident Evil'ın eskiden çıkmış oyunu, hani 708 megabaytlık oyunun remastered versiyonu 17 GB mesela.
İşte işin yani.
Ya onun gibi.
Ya biraz sıkıştırmamalarından kaynaklı olan bir durum söz konusu bu tarafta da. Şimdi arkadaşlar, aslında Donanım Haber'de bunu yayınlamadık. Ben Milliyet'te okudum ama çok ilgimi çekti. Biraz internette araştırdım ve artık kredi kartı kopyalamanın ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini göstermek için izleyenlerimizle paylaşmak istedim bunu. Deep Insert Skimmer isimli bir cihaz var. Bilmiyorum, siz videosunu görme şansına eriştiniz.
Ben daha önce birkaç kez görmüştüm zaten ya. Bunlar
yayılıyor. Şimdi kredi kartı kopyalama cihazı dendiğinde eskiden ne yapılıyordu? İşte bankamatikteki okuyucuyu söküyorlardı, dev gibi bir okuyucu koyuyorlardı içine falan filan. Şimdi arkadaşlar, teknolojinin gelişmesiyle beraber
hırsızlık cihazları da ufalıyor.
Deep Insert Skimmer denen cihazlar kredi kartından çok daha inceler. Adam bir spatula tarzı bir şeyle böyle hop şeyin içine ittiriyor bunu. Normal senin kar soktuğun yere. Daha sonrasında ise çok komik bir şekilde arkadaşlar para aldığınız yere de bir tane şey koyuyor. Çerçeve koyuyor. O çerçeve de şeyi okuyor. Senin tuşlara bastığın yerde bir tane kamera var. Onu görüyorlar. Kartı sokuyorsun. Cihaz çalışmaya başlıyor. Kamera senin pinini kaydediyor. Sen kart alıp gidiyorsun. Sonra adam senin kopyalanmış kartında banka hesabını boşaltıyor.
Sonra tarladaki hasatı toplamak gibi. Sonradan geliyor oraya bilgileri alıyor aynen, herhalde değil mi?
300 bin lira vurgun yapmışlar yakalanmadan önce. Ve yakalandıklarında da bu Deep Insert Skimmer'ı daha henüz kullanamamışlar. Ben internette biraz araştırma yaparken bu Deep Insert Skimmer falan göy yani bu tip cihazlara engel olsun diye Garanti Bankası'nda özellikle görmüştüm ben. Yeşil bir plastik parça var. Gördünüz mü siz?
Evet, evet.
Hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar o plastik parçanın içine zar kadar bir şey yerleştirmiş adam.
Aynısını yapıyorlar bir de ya.
Evet, o plastik parçanın üstüne takıyor şeyi. Geliştirdiği aleti. Zar kadar incecik bir şeyden kredi kartını okuyup kopyalıyor.
Ya bu adamlara bir iş verin de bir yerde para kazansınlar yani. Bununla uğraşmasınlar.
Çok enteresan. Hakikaten yani. Ya
şimdi şey yapmak gerekiyor işte. Daha önce dediğin gibi daha eski teknolojiydi. Daha fazla alana ihtiyaç duyuyorlardı. O yüzden direkt ATM'nin birebir kalıbını yapıyorlardı.
ATM'yi oraya koyuyorlardı.
O kalıbı kaldırınca alttan bir tane daha ATM çıkıyordu böyle şey gibi. Rus bebekleri var ya matruşkalar gibi. Neyse şimdi küçülttüler. O yüzden hani bir ATM'yi kullanmadan önce en azından içiniz rahat olsun istiyorsanız o taktığınız o yeşil kısmı falan bir kontrol edin. Çünkü birebir aynısını yapıyorlar.
O zaten aletin içinde. Adam içine böyle attırıyor onu. Kredi kartı atar gibi. Senin onu anlamanın hiçbir şekilde mümkünatı yok ya. Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Hani kamera falan koyuyoruz dedik ya. Kamerayı falan yine görme şansınız var tabii. Hani çok dikkatliysen orada bir pin yuvası var mı? Hani delik var mı falan diye bir bakabilirsin. Adam kablosuz şey geliştirmiş. Keypad. Aynısı birebir ATM'dekinin. Onun üstüne keypad'i koyuyor kendi keypad'ini. Sen oradan tuşluyorsun.
Hiç yani, para çekmeyelim o zaman. Hiç ATM kullanmayalım yani.
Ya bir de bir tane mesela şeyde Venedik'te bir adam videoya kaydını almış. 5 milyon izlenmiş YouTube'da da. Herkese açık meydandaki bir ATM'ye adam yerleştirmiş ya okuyucuyu.
Enişteker işte.
Enişteker yani, yerleştirmiş. Mis gibi yani. Ama yani düşünsene güvenliğin en fazla olacağını düşündüğün yere adam ATM'ye okuyucu yerleştirebiliyor. Çünkü neden? Aslında bu dolandırıcıların çok da büyük cezası yok. Bunlar hemen çıkıyorlar. Bir de işin kötüsü, ben bunu yine bir güvenlikçi arkadaşımdan öğrenmiştim. Diyor ki dolandırıcıları diyor dolandırıcılarla diyor aynı şeyi atıyorlar diyor. Hücreye atıyorlar diyor.
Orada bilgi paylaşıyorlar.
Bilgi paylaşıyorlar. Birbirlerinden öğreniyorlar diyor. Yani. Sonrasında organize olup çıkıyorlar dışarı.
Beyin fırtınası yapıyorlar. Yani
sen niye girdin? Sen niye girdin? Ay benimkini şöyle yakaladılar. Bizimkini
onu
böyle yakaladılar.
Onu öyle yapmayacaksın ama bak.
Aynen. Birleştiriyorlar sonra bilgiyi.
En sonunda oradan Ocean's Eleven gibi bir ekip çıkıyor. Bütün bankayı gidiyorlar böyle. Gidiyorsun banka yok orada. İşte şey binayı kurmuşlar.
Yani hapishaneler bunlar için dedi. Özellikle hani bu hep beraber bulundukları hapishaneler çok sıkıntılı dedi. Çok yani, bilgi paylaşıyorlar.
Aslında garantide kart titretme muhabbetleri falan filan var da gereği de yeteri kadar değil demek ki güvenlik sağlamıyor.
Yani bunu şimdi garanti demeyeyim çünkü yani Garanti Bankası'ndan soymamışlar sonuçta. Bilmiyorlar hangi bankamatiklerden nasıl para çaldılar ama yani bankamatik teknolojisi geliştikçe adam olayı iyice zar boyutuna indirmiş ya.
Ya artık normal güvenlik önlemlerini de artık değiştirmek gerekiyor
yani
herhalde.
Yani burada manyetikten kurtulmak lazım. Yani bence tüketiciye seçtesini hiç sunmaları lazım. Sadece çip mi olsun, manyetik de olsun mu? Çünkü manyetik olmadığı zaman uluslararası geçerliliğin bayağı bir kısıtlanıyor. Çoğu yerde kullanamıyorsun kartını ama en güvenlisi çipli hala. Çipi kopyalayamıyorlar çünkü.
Evet.
Hep manyetik kısımdan kopyalama. Manyetik kısımdan kopyalama da o kadar kolay ki. Çok basit cihazlarla yapılıyor. Eskiden bunları normal bildiğiniz bu güvenlik kartı çoğaltıcı makinelerle yapıyorlardı. İşte ne oluyordu? Garson ayarlıyorlardı. Garson senden kartını alıyordu. Arka tarafa gidiyordu ödeme alacağım diye. Orada bir kopyalayıp getiriyordu. Şifreden sonra olay değişti tabii.
Yapmak isteyen her türlü yönteminde, teknolojisinde artık buluyor yani.
Evet. Şimdi iyice yani ben bu zar kadar olayı görünce çok şaşırdım ya. Bir de takıp çıkartabiliyor adam. Aletini falan da yapmış. Hep beraber çalışıyorlar. Bu arada başka bir teknolojik cihaza geçelim. Project Scorpio'ya. Teknik özellikleri açıklandı. Zaten 6 teraflop güce sahip olacağını, 326 gigabit per second'lık band genişliği sunacağını falan biliyorduk. Ama işte 12 gigabyte bellekle geleceğini öğrenmiş olduk. 8 gigabyte oyun geliştiricilere sunulacak bunun. Geri kalan tabii ki Microsoft kendini için ayırmış durumda. İşletim sistemi, DVR, MVR gibi işte o yok oyunu arka plana al, ön plana menüyü çıkart gibi işlemleri hızlı yapabilmek adına. Aynı zamanda 1 terabaytlık 2.5 inçlik bir diskle geleceğini ama disk okuma hızının 1.5 kat arttığını biliyoruz. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Zaten 4K Blu-ray okuyucu Xbox One S'den beri yani adamlar da var. 4K çıkış alabiliyorsun Blu-ray'den. Çok sıkıntı değil. Aynısını devam ettirmişler. İşlem gücü olarak da en yakın rakibinden %46 yani PlayStation 4 Pro'dan %46 daha güçlü bir konsol var karşımızda.
Da bu 4K için yeter mi? Ben onu düşünüyorum acaba.
Ya şöyle zaten Ben genel olarak açıklamalara baktım. Daha dile de bir analiz videosu yayınladık. 4K için yetmez bu konsol ama şunu 4K oynatabilir. Hali hazırdaki bütün Xbox oyunlarını 4K oynarsın bu konsolda. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Hali hazırdaki Xbox oyunlarında yine Full HD oynamak istersen doku filtrelemesi sonuna kadar vurulmuş köşe yumuşatmasıyla beraber 60 FPS oynayabilirsin. Şimdi mesela Xbox One dediğimiz oyun cihazda Full HD oyun da parmakla sayılır halde. 900p ya da dinamik çözünürlük diyorlar. Sen ne çözünürlükte oynadığını bilmiyorsun.
Habire değişiyor.
Habire değişiyor. Şimdi bu oyunlarda ne olacak? Sen sürekli Full HD göreceksin. Doku filtrelemesi çok iyi seviyede olacak ki bu konsollarda doku filtrelemesi rezil durumda şu anda. Köşe yumuşatma göreceksin ve 60 FPS'ye kilitli olacak oyun. Yani bence aslında birçok konsol oyuncusu için 4K'dan ziyade
İstenen özellikler.
Bu Full HD 60 FPS olayı, köşe yumuşatma ve doku filtreleme olayının sonuna kadar vurdurulabilecek olması asıl önemli konular. Ama 500 dolarlık bir fiyat telaffuz ediliyor. Bilmiyorum hani değişim olur mu sonradan ama 500 dolar çok fazla.
500 yani, bence 500 olur ya fiyat olarak.
Yani güçlü bir konsol.
Doğru diyorsun. Çıkacaktır bence.
Da ben daha fazla bir şey bekliyordum açıkçası. Hani bana da
biraz
göre.
Hani yeni bir konsol olması açısından biraz şey. Hani PlayStation Pro tamam PlayStation 4'ün üzerine bir upgrade olarak gelen bir konsoldu. Bu da o tarzda bir atlama yapıyor PlayStation Pro'dan sonra.
Yani biraz daha fazlası sadece.
Şey bu yani biraz daha fazlası diyorsunuz da bundan sonraki tüm konsollar böyle olacak arkadaşlar. Sadece yani. İşlem gücü artmış gelecekler. Yani burada bir kafa karışıklığı var insanlarda. Diyorlar ki upgrade olmuş falan ama x86 platformuna geçti artık adamlar. Bundan sonra Intel işlemciye bile geçseler kodları böyle harmanlamak, birbirine uyum sağlamasını sağlamak çok zor şeyler değil. Aynı oyunları onda da oynamaya devam edeceksin. Daha yüksek grafiklerde olacak. Biz zaten bu konsollar ilk defa çıktığında açıklamıştık bunu. Artık bundan sonrasında birisinde medium detay ise diğerinde high detay, diğerinde very high detay. Belki bir sonraki çıkan konsolda ultra
detay olacak. İnsan biraz şey bekliyor. Yani arada böyle bir 4-5 yıl çıkışlar arasında fark oluyor. O teknolojiyi yakalasın ona göre 4-5 yıllık bir fark olsun konsol arasında da teknik olarak
şu
bekliyorsun. Yani
o hep kısıtlayan yani şey fiyat işte, oluyor herhalde. Ya. Amerika'da hep böyle 400 dolar, 500 dolar bandında çıkartıyorlar ya.
Ama şu anki konsol gündür. Düştü.
Tabii.
Yani ben tam olarak
çok iyi platform canım.
Niye bu kadar beğenmediğinizi algılayamadım ama. Yani
şeyden yani, daha fazlasını bekliyorduk hani yapılan lansmanlardan sonra gelmiş geçmiş en güçlü konsol 4K oyun falan. Hani,
ama doğru en güçlü konsol.
Yine doğru ama
beklediğimizin, 4K oynatabilecek.
Evet, beklediğimizin biraz altında geldi.
Zaten yani. Microsoft diyordu işte Scorpio şey olmayacak. Her oyunu 4K 60 FPS oynatmayacak diyorlardı. Yani oradan zaten belli anlaşılıyordu çok fazla şey olmadı. Yani çok güzel bir platform.
Forza olmuş zaten.
Çok güzel bir platform. Çok iyi ellerine geçti. Şu an güç avantajı Microsoft'un elinde. Şimdi çıkacak olan oyunlara bakmamız lazım. O da
çok
E3'te göreceğiz bakalım. Scorpio dediler. Neler sunacaklar onu göreceğiz.
Geçtiğimiz E3'te PlayStation Show görmüştük. Yani. Gerçi o dönem
show yapmaları gerekiyor.
Damgasını vuran oyunlardan bir Horizon Zero Dawn. Zaten o da E3'te değil, E3'ten önce tanıtılmıştı. Bir o geldi elimize değil mi?
Xbox tarafında hep sıkıntı. Mesela Scalebound'u duyurdular sonra iptal ettiler. Hani
Xbox oradan tarafında oyun yok zaten.
Ya o sıkıntısı var. Hani konsol tamam güzel olacak da İşte nereye kadar? Ona göre de bir optimize edilmiş bir oyun çıksa.
Mesela bu exclusive sene PlayStation 4 için hani dedik ya God of War 2017'de bekleniyor. 2017'de mesela beklenen oyunlardan bir tanesi Spider-Man. Geçtiğimiz E3'te gösterdikleri. Zaten bunları çıkartırlarsa Scorpio yine çok kişi konuşmayacak. Mesela Spider-Man de bakmayın siz. Bence gizli hit oyunlarından bir tanesi konsolun.
Göreceğiz. Spider-Man'i ayrıca konuşacağız zaten herhalde.
Evet zaten Spider-Man konu o yüzden oraya.
Spider-Man sen çaktırmadan geçmişsin. Evet. Bir de Xbox Scorpio'da bakalım şeyler ne olacak? İşte Kinect falan olacak mı? Yan aparatlar ne sunacaklar falan?
Kinect bence olmayacak bundan sonra. Zannetmiyorum.
Artık denemezler.
Bir herhalde headset de yapmadılar Microsoft tarafında. Bakalım.
Evet.
Microsoft daha çok bir HoloLens muhabbetine gidip daldı ya o yüzden şey yapmıyor.
Denmişti. Belki okul usuyum olabilir. Belki. Onu göreceğiz. Bir de Microsoft'un şimdi iş ortaklığıyla beraber geliştirdiği Ezra'nın ilk örneğini gösterdiği bir kaskı var. Daha öncesinde ikisi birlerde konuşmuştuk bunu. Uygun fiyatlı. Hiçbir alıcıya sahip olmasa da odadaki konumunuzu algılayabilen Microsoft'un yeni kaskları geliyor. 300 dolardan başlayacak. Yani Oculus kalitesinde bir kaskı 300 dolara satın alabileceksin. Hatta Vive kalitesinde bir kaskı Microsoft'un iddiası.
Biraz daha bekleyelim daha güzelini çıkaralım demişler.
Eğer bu gerçekleşirse PlayStation VR'da yalan olur. Onu diyeyim size.
Ki zaten şu an itibariyle de ben mesela çok başarılı bulduğumu söyleyemem PlayStation VR'ı. Çünkü çok bulanıklık yapıyor.
Ya, PlayStation VR şöyle. VR teknolojisinin eğlencesini hissetmek istiyorsan tamam filan güzel ama tabii ki Vive ile karşılaştırılamaz ama fiyatı da karşılaştırılamaz.
İlla
ki. Onu da şey yapmak lazım. Zaten
fiyata göre performans.
Çok da trend olmalı ya. Yani biraz geçiyor yavaş yavaş. Biraz daha teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması
gerekiyor. Evet biraz öyle ne yazık ki. Spider-Man'i konuşalım biraz.
Tamam.
Evet oraya bir geçişimi engelledi Gökhan. Ondan sonra olayın temposunu düşürdü.
Spider-Man bu sene gelmesi düşünülüyormuş. Marvel tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte. Marvel'daki işte CEO'su sanırım bir açıklama yapmış. Hani gelecek oyun, filmlerimiz dışında oyunumuz da var. Bu sene gelecek falan şeklinde bir söz etmiş. Oyun bu sene gelirse zaten geçtiğimiz E3'te duyurulmuştu 2016'da. Bayağı güzel de bir videosu vardı. Daha doğrusu CGI bir videoydu. Biraz arcade tarzda bir oynanış sunacaktı muhtemelen ki zaten Spider-Man'la da öyle olacak.
Ama sonra videosu geldi, film gibi grafikleri vardı yani.
Zaten şeydi, geçmişten de biliyoruz, hem filmleri hem oyunları kaliteli olabilen serilerden birisi. Çok eskiden başarılı Spider-Man oyunları da var.
Ve şeyi de biliyoruz yani, bu tamamen kendine has bir dünyası olacak. Baştan sona ekip tarafından oluşturulan bir dünya. Ve oyun içi gösterilen görseller, tamamen oyun içi render alınmıştır diye bize sunulan görseller mükemmeldi.
Ya PlayStation standart sürümünden de bir de ilk gösterilen görseller bunu söylemişler.
Hani binanın içinden camı kırıp geçmesi, oradan atlaması falan filan, sahneler müthiş. Bir de açık dünya olacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Bayağı güzel görünüyor.
Bir de işte bir tane güzel Spider-Man oyunu hatırlıyorum ben, rastgele şehirde dolaşabildiğimiz. Şey olandı galiba PC'de. İşte. Binaların altı hep bulut. Aşağıya göremiyorsun. Evet. Düştüğün zaman ama uçuyorsun aşağı falan. Bayağı keyifliydi ama.
GeForce 3 zamanlarında oynuyordu ama. Yani çok eski ama grafikleri ama çok inanılmaz güzel iyi olan bir oyundur. Oyun olarak da çok iyidir.
Diğer Spider-Man oyunları falan çok fazla tutmadı. Hatta GTA'ya yapılan Spider-Man modları falan bile daha popüler olmuştu. Şimdi bu güzel olursa tuttururlar yani. Çünkü Spider-Man mekanik olarak güzel bir şey sunuyor oyuncuya. İşte yani attığın ağlarla birlikte istediğin yere gidebiliyorsun, düşmanları şey yapabiliyorsun, araçları tutup onları vurabiliyorsun falan, güzel bir oynanış sunuyor. Ve çok esnek bir karakter aynı zamanda da. O yüzden bile Lego oyunları gibi çok çat çat çat gidiyorsun böyle. Oynanış güzel olursa tutar. Evet. Yani
bu sefer tutturacaklar gibi gözüküyor.
Şimdi diğer haber de Nvidia Titan XP. Şimdi GeForce biliyorsunuz 1080 Ti'den sonra biz daha güçlüsü gelmez diyorduk. Ama adamların elinde artık nasıl bir GPU varsa, yeni Pascal mimarisiyle üretilmiş yeni bir şey daha tanıttılar. Ekran kartı daha tanıttılar. Ve mesela Titan X'deki 3584 adet shader sayısı 3840 adete çıkartılmış durumda. Hız olarak baktığımızda 1080 Ti ile aynı hızlarda. Boost clock hızı 1582 MHz olarak belirlenmiş. 12 GB GDDR5X bellekle beraber gelecek. Ve bellek hızları da yine Ti'deki gibi arttırılmış ama biraz daha üstüne çıkmış. Mesela 11 gigabit per second'lı Ti, bunda 11.4 gigabit per second'a çıkmış. 384 bit bellek veri yoluyla. Memory bandwidth de, yani transfer edilebilen verinin boyutu da 547.7 gigabyte saniye olmuş.
Artık kendi sınırlarını zorlamışlar
yani herhalde mevcut teknolojide. Herhalde Pascal mimarisini artık ellerinde ne varsa sunuyorlar. Çünkü bir sonraki mimariye geçecekler artık. Yavaş yavaş onun hazırlıkları var. 1200 olarlıkta bir fiyat etiketi orada belirlenmiş. Yine
Uzaktan sevebileceğimiz bir ekran
ama
kartı.
Ama dünyanın en güçlü ekran kartı oldu. Hani Ti için 4K diyorduk ama bu herhalde onu
herhalde artık mevcut mimarinin biraz sınırlarına dayandıkları için de bu kadar erken çıkardı. Çünkü aradaki süreyi arttırdığın zaman çıkacak ekran kartının daha da fazla fark yaratmasını
yani
bekliyorsun.
Sonrasında ama kimse bir şey beklemiyor.
Tabii.
Yani zaten en iyiler, en tepeler.
Daha da iyisini yapalım diyorlar.
Ti var. 1080'in fiyatı ucuzladı. Herkes deli gibi şu anda onlara yönelmiş durumda. 1070-1080'e ki çok uygun fiyatları var şu anda. Bence konsol satışlarını bile engelleyecek fiyatları var. Yani bir kullanıcı gözüyle baktığında. Ve adamlar üstüne artık...
Bu biraz eğlencesini artık.
Prestij ürünü gibi ya.
Öyle tabii filmi. Yani. Işte.
Yapabiliyoruz o zaman yaptık falan bizler gibi.
Yani çok az kişinin alabildiği ama çok deli gibi para kazandıkları bir ekran kartını hep bir Nvidia bir yerde tutuyor yani. Bu da onlardan bir tanesi olacak.
Bizim için de güzel oluyor.
Evet, YouTube'da önemli bir düzenleme yapıldı bu arada. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, YouTube'un partner programına artık hemen dahil olabiliyorduk 3-5 video attıktan sonra. Hemen 15 dakika sınırı kalkıyordu vesaire, işte telefondan register oluyordun vesaire. Şimdi ise toplam video izlenmeniz 10.000'e ulaştığında başvuru yapacaksınız ve bu sefer inceleme yapılacak. Böyle bir otonom onay süreci olmayacak. Videoların işte yasal mı? Gerçekten içerik üretiyor musun yoksa çalıyor musun? Bunlara
ortalama izlenme sayıları vesaire.
Ne kadar toplamda 15.000 mi izlenmesi gerekiyor?
10.000 izlenmesi gerekiyor. Ha,
yani bence makul ya. Yani çünkü hakikaten de çok fazla video kopyalayıp yükleyen insan var ve hızlı bir şekilde bundan da para kazanabiliyorlar bu şekilde.
Yani gezmek ya 10.000 bir şey bile değil. Falan gibi her şeyin kapatılması lazım bunlara baktığımızda yani. Aslında.
Evet, onlarla ilgili işte o taraf biraz Facebook tarafı olduğu için müdahale edemiyorlar.
Şey ama adamlar o tarafta çalıntı videolarla deli gibi şu anda.
Zaten
özgün içerik üreten de çok fazla da insan yok ne yazık ki.
Kalmıyor ki bunlar yüzünden.
Son senelerin popüleri bu zaten, trendi. İşte freeloader olarak geçiyor. Başkasını araklayıp adamın kendi kanalında video 100.000 izleniyor. Adam alıyor 1.000.000 izleniyor şekilde sunuyor. Hop. Sonra paraları da o topluyor bu şekilde.
Çok garip bir durum var bu tarafta.
Yani orada her şey karmaşık. İzleyicisinden tut üreticisine kadar. Hani kaliteli içeriği denetleyen bir şey de olmadığı için.
Ama YouTube'da şöyle bir olay oldu tabii. Bu önlem almalarının sebeplerinden bir tanesi içerik ve cinsel saldırı içeren videoların, şiddet içeren videoların başında reklam gösteriliyordu ya. Hı-hı. Reklam verenler dedi ki hayırdır yani ne yapıyorsunuz? Biz bunları sponsor olmak istemiyoruz. Reklamlarını çektiler. Şimdi böyle bir onay sürecinden aslında o videolardan kurtulmak istiyor ama ben kurtulabileceklerini zannetmiyorum.
Daha da arttırmaları lazım bence hatta.
Bozuk bir ortam yani. Var yani böyle çizgi film gibi gösterilen şeylerde bile ne alt şiddet metinler var evet. Yani. Çok acayip bir durum.
Çok sıkıntılı bir süreç var YouTube'da. Bakalım ne olacak? Reklam gelirleri ciddi şekilde düşmüş yurt dışında. Çünkü birçok büyük reklam veren çekti artık. Yeni yani. Konu YouTube'dan. Total War Warhammer 2 duyuruldu. Birincisi aslında çok beğenildi. Yani kitle
beğenildi ama çok fazla oynanmadı gibi önceki Total War oyunlarına nazaran. Evet.
Çünkü belli bir kitle hitap ediyor.
Yani evet Total War dediğin zaman, kitlesi dediğin zaman adamlar Total War oyunu bekliyorlardı. Bu Total War oyunu değildi tam olarak. Çünkü hani çok yabancı bir evreni bir araya getiriyor. Birbirini birleştirmiş oldular. Bazıları için güzel, bazıları için kötüydü. Yani bir oyuncuları ikiye böldü diyebiliriz aslında. Çünkü Total War oyuncusuna dediğin zaman adam hani şey bekliyor, Rome bekliyor, Medieval bekliyor. Medieval Total War 3 bekliyorlar mesela. Bir de hemen bir sene sonrasından bu oyunu çıkarmış olmaları bence çok acele oldu.
Herhalde bir takıntılar var. Her oyunun önce ikincisini çıkarmak gibi. Çünkü illa bir ikiyi yapıyorlar.
Rome Total War 10 sene sonra falan gelmişti ya.
Ama yani illa getiriyorlar ondan sonra başlayacaklar 3'lere.
Yani bilmiyorum. Hem bir sene sonra çıkardılar hem ilk Warhammer Total War şeydi. Bir dünya DLC paketi çıkarmışlardı işte. 10 tane falan DLC paketi var. Hepsini ayrı ayrı alabiliyorsun falan. Yani biraz böyle sanki işin maddi kısmını da ön planda tutuyorlar gibime gelmeye başladı.
Bugüne kadar herhalde artık kazanacağımızı kazandık. Bundan sonra da böyle
bakalım
yapalım
dediler. Bakalım mekanikleri çok değiştireceklermişti. Mekanikleri değiştirmeden DLC gibi sunarlarsa zaten.
Evet inşallah öyle olmaz. Bayağı bir yeni oyun gibi olmasını bekliyoruz. Creative Assembly ama bayağı bir meşgul bir firma haline geldi ya. İşte Alien Isolation'la bizi şaşırttıktan sonra işte 2-3 tane daha Total War oyunu çıkarttı. Her sene bir şey çıkartıyor yani. Bir de bunların Total War Arena oyunu var. Bir tane mobil oyunları var. Battle Arena mı ne öyle bir şey. Battle Online. Bir sürü oyun yapıyorlar.
Bayağı işkolikler.
Bayağı kalabalık bir film oldular. Bakalım.
Destiny 2 için ne diyorsunuz? Bir tanıtım videosu yayınlandı ama tepkiler var. İşte iyice olayı komedi yapmışlar.
Karakterden dolayı ya evet.
Filan demişler.
Şimdi insanların şehrine falan saldıracaklarmış galiba. Rise of Iron mıydı? Bunların son çıkan ek paketiyle bir sene sonra geçiyor olaylar falan. Yani Destiny PC'ye gelmesi büyük bir olay aynı zamanda. PC'de... Massive, geniş çaplı FPS oyunlarına bir alternatif olarak gelecek. Bilmiyorum ya, yani Destiny'nin bir gameplay'ini görmek lazım bence.
Evet.
Ya ortada çok bir şey yok o yüzden. Yani videodaki şey oyunun biraz ciddiyetini etkiliyordu.
Zaten bayağı bir insan tepki göstermiş onu.
Ya o yüzden hani daha ben farklı bir şekilde bir tanıtım videosu beklerdim onlardan.
Yani yaparlarsa yapsınlar. Mesela Guardians of the Galaxy de benzer bir mizah sunuyor. Ama filmin başlangıcı da öyleydi zaten. Evet. İlk filmi öyle şekildeydi. İkincide devam
yok zaten.
Devam ettirecekler. Ama Interstellar sen Guardians of the Galaxy tarzında sokarsan devam filminde bu bir şeyleri değiştirir. Yani kitleni biraz bir kısmını kızdırabilirsin. Bu da benzer şekilde olabilir.
Biraz Watch Dogs 2 muhabbeti gibi oldu. İlk oyun bayağı ciddi böyle katil gibi adamımız. İkinci oyunda bayağı grafitiler hoplayıp taklalar atmalar.
Evet biraz değişik.
O yani, kafa oldu burada da biraz.
Yani şeye gitmesin de bu Grand Theft Auto'nun rakibi vardı sonrasında.
Saints Row.
Evet elinde değişik aparatlarla koşan adamlar gördük. Saints Row'un da mesela ilk çıkan oyunu biliyorsun Grand Theft Auto'ya ciddi rakipti. Araç modifikasyonu falan Grand Theft Auto'da olmayan özgürlüğü sunmuşlardı. Garajım vardı, bir sürü aracım vardı falan. Sonra oyun bir rotasından saptı.
Baktı biz rekabet edemeyeceğiz başka bir şey yapalım dediler.
Bambaşka bir hale geldiler yani.
En son uzaylılarla falan kapışıyordun hoplayıp zıplıyordun.
Evet
yani.
Çok saçma sapan bir hal aldı gerçekten. İnşallah bu da öyle olmaz. Sevenlerini üzmez. Bu arada sen bisiklete biniyorsun uzun zamandır. Akıllı bisiklet dendiğinde ne istersin yani? Mesela bir bisikletten ne ararsın?
Yani bir 2-3 sene önce çıkan bir Kickstarter kampanyası vardı. Oradaki bisikleti istiyorum ben. GI Flybike mı ne öyle bir şeydi. $500,000 falan toplamışlardı. Hafif olacak. Katlanabilir oluyor biliyorsa eğer normal bisiklet tarzını bozmadan olması güzel olur.
Hiçbir de özellik istemiyorum başka.
Yok istiyorum. GPS istiyorum kesinlikle tabii.
Şimdi yeni bir Lyra isimli bisiklet tanıtılmış ve bisiklete baktığımızda Micro eSport üstünden şarj olduğunu görüyoruz. Üstünde GPS var. Yani GPS olarak nerede olduğunu bisikletin görebiliyorsun. Biraz güvenlik amacıyla konumlandırılmış ama asıl bisikletin özelliği karanlıkta görülebilir hale gelmesi üstündeki LED düzeni sayesinde. Yani bu önemli konulardan bir tanesi. Kickstarter üzerinden $40,000 toplamışlar. $40,000 hedefleri varmış. $20,000 toplamışlar.
Yani ben baktım videosuna falan bayağı bir araştırdım falan. Yani çok da Kickstarter'lık böyle ahım şahım bir şey sahip olması gereken bir şey gibi gelmedi bana.
$1,000'lık bir bisiklet zaten. Fiyatı da çok yüksek.
Çok pahalı yani.
Özellik bekliyor insan.
Şimdi Kickstarter'da bisiklet diye aratınca zaten bir sürü proje var. sadece selesini, akıllı selesinden, akıllı kaskına falan her şeyi. Veya işte bu ışıklandırma ekipmanlarını ayrıyetten de takabiliyorsun. Bir sürü seçenek çok fazla yani bisiklet kullanan kişi çok olduğu için.
Ve telefon varken GPS'e gerek var mı ya?
GPS'e işte şey açısından gerek var. Hani çalındığı zaman bulman kolay olur o açıdan. Bir de şimdi ona da gerek yok bu projede. Çünkü 20-30 dolara falan bir aparat alabiliyorsun. İşte tutacağın içine falan saklıyorsun. Bisikleti bıraktığında aktif ediyorsun falan. Bulabiliyorsun çok rahat bir şekilde.
Ben 1000 dolar falan diye mesela şey bekledim. Hani tutacaklarında böyle bir sensör olacak. Senin kalp atış ritmini falan yani gösterecek. Mi? Ya da susadın hani su iç.
Yani 1000 dolar deyince kesinlikle...
Susadın su iç. Ben anlamadım susadım. Sağ ol teşekkür ederim.
Yani yoruldun devam etme artık dinlen falan uyarı ver.
Ben dolar... yorulduğumu da anlamamıştım. Sağ ol teşekkür ederim.
Bak 1000 dolar deyince kesinlikle bir kere elektrikli olmasını beklersin.
Değil mi?
Veya işte bir yine aynı Kickstarter'da kampanyalar var. Normal bisiklete takıyorsun ortaya tekerleği. Orada içinde bir dönümle beraber sana hız katan bir elektrikli bir aparat var. Sen sürdükçe doluyor. İstediğin zaman da sana elektrikli destek sağlıyor.
Elektrikli
süper bir şey.
Destek özellikle yokuşta mükemmel bir şey.
Evet, süper bir şey. Ben işe gidip geliyorum. İşte o yüzden bayırlarda falan biraz zorlayabiliyor ama onun dışında bisiklet bence çok iyi bir ulaşım aracı.
Ben bana da çok
keşke her yer bisiklet olsa.
Yani görüntülü olarak Türkiye'de bisiklet zor ya.
Ne yazık.
Yürüyecek yol yok. Bırak bisiklete yol olmasın.
Evet.
Olsa ben her gün bisikletle gider gelirim de işte mümkün değil maalesef.
Senin yoldan aslında var ya İstanbul'da mesafeler düşündüğümüz kadar uzak değiller.
Değil değil.
Sadece biz olabilecek en kötü şekilde yerleştiğimiz ve yaşadığımız için.
Ya ben evden buraya gelmek için resmen böyle şehirde bir U çekerek geliyorum. Evet. Yani düz geliş hiçbir imkanım yok.
Dümdüz
ne
bir
otobüs
bisiklet,
ne metro bir şey yok.
Otobanı yapsalar mesela düz olduktan sonra da zaten gidiyorsun.
10 dakikada gelirim ya.
Ya çünkü bizde hep şöyle olmuş. Plansız yapılaşma olduğu için adam gelmiş araziyi gasp etmiş. Bizim yani aslında milli servetimizi. Sonra o yurun ona ne verilmiş? Tapu verilmiş. Senelerce bu böyle düzen böyle devam etmiş. Sonra onun etrafından yol geçirilmiş, elektrikleri bir şekilde geçirilmiş falan filan. O yüzden hiçbir yere doğru düz gidemiyorsun ona yola.
Çok çarpık.
Yani. Çok çarpık. Hep viraj, hep viraj. Yani hiç gereksiz bir şekilde.
Sonra Barcelona'ya bakıyorsun. Zorluk. Dümdüz bütün yollar. Şerit şeklinde.
Ya yurt dışına çıkınca gerçekten çok üzülüyorsun. Çünkü mükemmel bir noktadayız. Yani mevsim olarak güneş alıyoruz, şey alıyoruz. Kışın ortasında bile bazen ceketle gelip gittiğimiz falan oluyor. Tamam zor kışlar da geçiriyoruz. Kabul ediyorum ama güneş görmeyen bir şehrimiz yok. Denizin dibindeyiz. Ama olabilecek en kötü şartlarda bu şehirden yararlanıyoruz gerçekten. Sahile inmek bile lüks haline aldı trafikten dolayı. Hiçbir şekilde gidemiyorsun. Toplu taşıma diye bir şey de yok. Yani toplu taşımanın normalde kolay olması lazım ki tercih edeyim. Toplu taşıma arabadan daha zorla bir süreç haline almaya başladı. Gitgide karmaşıklaşıyor. İsveçli bir şirket çalışanlarına çip takmaya başlamış takip etmek için. Ne diyorsunuz bu olaya?
Ben orada olsam işi bırakırdım herhalde.
Şimdi şirketin ne şirketi olduğu da önemli biraz. Çok.
Ha, teknoloji geliştiren bir şirketmiş. Ve işte aslında hani bu kart basın diyorlar ya her yere. Uğraşmıyorum kartı ben size takayım demiş adam. Derinin altına bir şey enjekte diyorlarmış NFC.
Ya ne bileyim ben çekimsel yaklaşırım hala daha ya ne bileyim. İnsana böyle bir hani koyun gibi hani güdülecek zaten bir hayvanmış gibi hissettiriyor.
Yorumlarda
yani
vardı. İneğin arkasına takılan işaret gibi demiş. Kulağın yani arkasına hakikaten bu nedir arkadaş filan demiş.
Ya avantajları var, dezavantajları var. Tabii gizliliği bayağı bir yani, evet, baltalayan bir şey bir yandan.
Bir şey olmuş
ama yani avantaj açısından da teknolojik olarak işte ne bileyim. Düşünsene biriyle el sıkışırken direkt telefon bilgilerini ona aktarabiliyorsun kendi çipinde ona çipine falan böyle. O tarz teknolojik şeyler.
Ya şimdi seviyorum. Şey var yani retina okuyucular, iris okuyucular, parmak izi okuyucular, yüz tanıyama sistemleri 3 boyutlu falan. Madem bu kadar önemsiyorsun onlara geçin de millete yani şey. Daha ucuz yollusu tabii çip takmak.
Ya bunlar gelecekte zaten mutlaka olacak bence ya. Yani her türlü hiçbir şey takmasa bile seni yüz tanımayla çok rahat bir şekilde takip edebiliyor olacaklar yani her tarafta kamera.
Yüz tanısında yine çip takmasın. Kamera yani olacak. Robot gibi hissettiriyor insana kendini. Evet, hani özgürlüğün kısıtlanmış.
Belki
olacak,
robot gibi. Kokustan DNA analizi yapılacak. Yani. Her şeyi geçtim yani. Türkiye dünyada en çok televizyon izleyen ülke olmuş.
Normaldir ya.
Ne kadar üzücü bir durum ya.
Rütük ve Ajans Press'in birlikte yaptıkları bir araştırma. Rütük'ün yayınladığı bir rapordan. Türkiye 330 dakika izliyormuş ortalama.
Günlük. Dizilerin uzunluğundandır ya o.
Aynen bir de o.
Ya bu günlük değil ya. Yani bu normal bir insanın...
Haftalık falandır o.
Yalnız yok, var ya bak.
Ya günlük olabilir. Ya, günlük olabilir. Niye dersen çünkü dizi zaten 2 saat 120 dakika.
Ama ortalama olmaz günlük.
Ya nereden baksan herkes her ailede izleyen var bir iki kişi. Dur, yani benim annem
ben
de neredeyse.
Ne olduğunu bulacağım. Izleyeyim. Çok güzel bir şeye değindiniz. Bunun neyin ortalaması olduğunu bulalım.
Hadi bakalım. Yıllık 300 dakika.
Son dönem delili göre.
Ya daha dün eve gittim. 8.30'da annem diziye başladı.
Günlük izleme süresi abi bu.
Aynen. 8.30'da başlayan dizi reklamlarla 11.30'da bitti.
Aa bu günlük nasıl olabiliyor? Bu adamların işi gücü yok mu? Ne yapıyorlar bunlar ya?
Genelde işte ev hanımları falan. Bu sabahları gündüz kuşağını izleyen, akşamları dizileri izleyen abi, insanlar için herhalde.
Demek lazım. %12 işsizlik var bu ülkede. Yani her genç mesela üniversite mezununun iki kişiden bir kişi işsizmiş. Hı-hı. Yani şimdi onlar da televizyon izliyorlar demek.
Ya, televizyonda hani izlediğin zaman hani başından kalkmayacağın ya da seni uyuşturacak çok fazla şey var. İşte dizi Japonya'da bitiyor, Survivor başlıyor, bir şey bitiyor.
65 dakikaymış yani mesela. Japonya'da da az değil.
Japonya'nın televizyon zaten çok kötü. Yani tüm dünyadan ayrı tutulması lazım Japonya'nın. Çünkü o tüm dünyanın 40 sene sonrası falan böyle. Onlar ileriden gidiyorlar. Eğlence sektörünün iyice şeyini çıkarmışlar.
Yok, onlar da bayağı bir değişik ya yani.
Hayır, ayrı bir dünya ya onlarınki.
İnsan midesi kaldırılabilir şey de değil yani. İnsanlar nasıl o eğlence sektörünün içinden anlamıyor.
Ne kadar saçma bir şey gör, tamam mı? Bu bir Japon programı de, inanırlar yani. Evet. Saçmanın ne kadar önemli olduğu şey olduğu önemli değil.
Amerika yok listede. İngiltere 232 dakika. Amerika Brezilya'da 210 şey yani, dakika.
Dizilere baktığın zaman Amerika zaten sitcomlar 22 dakika. Diğer dizilerde en fazla 45-50 dakika.
Öyle mi? Nasıl ölçmüşler? Ölçümden ilgili bir veri yok yani.
Ya o da var.
Amerika'da şey falandır ya muhtemelen. Zaten televizyon dışında çok alternatif var ya. Netflix böyle bir sürü şeyden, konsoldan izliyor adam, telefondan izliyor falan. Televizyon şeyi biraz daha alt kalıyor orada.
Yani ben bu ölçüme çok inanmadım ya. Yani bana tam olarak nereden bu veriyi analiz ettiler, kaç kişi için işin içine katıldı, beni nasıl takip ediyorlar göstermeleri lazım.
Tabii illaki ama yani benim görebildiğim kadarıyla çevremde öyle. Mesela bir arkadaşım var. Hiçbir zaman için ben ona gidip oyun oynayamam, o bize gelir. Niye? Annesinin her akşam bir dizisi var. Çünkü o dizi bir başlıyor, 3 saat reklamlarla birlikte gidiyor yani. Herkes öyle deli gibi izliyor.
Öyle bir de bir durum var. Metges iflas ertelemeyi istemiş. Ürünlerini hep hiç çektiğimiz zaman hiç kimsenin ürününe sahip olmadığı firma herhalde.
Çok pahalı ürettiler, kimse almadı.
Evet, İnternette şöyle bir...
Fareler falan, klavyeleri mükemmel görünüyordu, kimse almadı ama.
Biraz nabız yokladım da. Böyle binlerce kişi şey demiş ya, iyi olmuş ya falan. Düzgün çalışmıyor yani, olması gerektiği gibi çalışmıyor, ürünler yapıyorlardı. Çok çektik falan filan diyordu. Hepimiz sevindik falan şeklinde.
Sadece bir... görünüyordu değil mi?
Pahalı ve şey ürünler yapmış. Bir arcade stickleri falan beğeniliyormuş galiba. Dövüş oyunlarında falan Madcast'in. Onun dışında Madcast şey olarak görülüyor. Hep böyle misafir çocuğu, komşu çocuğu
zengin
geldiğinde
çocuğu, şey,
verdiğin kol olarak.
Ama bak Madcast'in birkaç gamepad'ini falan da ben test etme şansı bulmuştum. Abi tuşları falan o kadar sert yapılmış ki yani, bırak oynamayı, komşu çocuğuna verme, ona bile vermezsin, bu sefer hile yapıyorsun diyecek yani, yenmenin tadına varamayacaksın.
Sadece görüntü kasmışlar biraz herhalde.
Turbo tuşu falan filan var, koyuyorlarmış galiba.
Evet, değişik değişik şeyler yapıyorlardı. Bu arada Konami'de çok enteresan bir olay var. Diego Maradona demiş ki benim lisanssız görüntümü kullanıyorlar oyunda. Onlar demiş ki bizim lisansımız var. Ya, sen nereye konuşuyorsun? Değişik demiş.
Yani herhalde sonradan eklen, çünkü oyun çıkalı bayağı oluyor. Yeni mi fark ettiler? Galiba şey oyunun My Club modunda görmüş Diego Maradona'nın gençlik hali, fotoğraf ve ismiyle birlikte.
Ya evet. İletişim sıkıntısı var aralarında. Yani bunu kendi aralarında yani konuşmaları gerekirken böyle basına yansımış olmaları. Evet, biri Facebook'dan atmış, öbürü Facebook'dan cevap veriyor falan böyle. Çok değişik kafalar.
Ya da belki anlaşmalı bir durum var aralarında. Hiçbir sıkıntı yok da sırf bir reklam
ya
olsun diye.
Ya peşinde lisans konusu ne rezilliktir ya.
Şey demiş ya, yorumlarda yazmışlar zaten. Ulan zaten azıcık lisans alıyorsun, onlar da patlakmış.
Ya, Türk milli takımında lisanslı hiçbir futbolcu yok ya. Şu an tanıyamıyorsun, bu kim diyorsun böyle
çok
isimlerden.
Çok komik gerçekten yani. Bir de futbol oyunu zaten bunlar silindiler bakmayız.
Tabii canım.
Yani az bir kitle var işte, onların üstünden
parayı. O da bizde büyük ihtimalle hala.
Bak baktığın zaman Maradona eski futbolcu. PES de eskinin popüler futbol oyunu falan, böyle bir araya gelip böyle bir popülariteyi arttırma çalışması da olabilir.
Zaten Maradona da çoktandır ortalarda yok.
Bir başka yine popüler olay mobil oyun. Mesela King de mobil Call of Duty üstünde çalışıyormuş.
Onlar zaten daha önce de bilindik bir oyun yapmışlardı.
Kendi Crusher.
Kendi Crusher. İsmi gelmedi bir an.
Bilindik oyun dediğin metoda herkesin oynadığı oyun.
Aynen
ya.
Yani.
Yalnız şey ya, yani bu olay şöyle değişik. Call of Duty gerçekten eğer o ilk versiyonuyla cep telefonuna gelirse birçok kişi download eder oynar.
Eski tarzdaki oynanışı falan sunacağız demişler de telefonda nasıl bir oynanış olacak? Hani sonuçta dokunmatik ekranla falan sağa sola bakınmaya çalıştım bilmiyorum.
Oynarsın ya.
Şey var demişler, o bence de...
Bunların ilk oyunlarını biliyorsunuz değil mi? Hiç atış etmeden koşarak bölümü geçebiliyorsun.
Öyle, çoğu zaman
cep
öyle yani.
Cep telefonla uygunlar, cep telefonla uygunlar yani.
Modern Warfare serilerinde de var o yani. Evet. Koşarak gidebilirsen eğer ölmezsen hemen adamlar peşinden geliyor, görev bitiyor yani. Bitiyor. Yok oluyor düşmanlar.
Evet. Yorumlarda vardı, bence de doğru katılıyorum. Modern Combat falan serisi var ya, onlar Call of'un bence mobil oyunu gibi gider yani zaten.
Evet, sıkıntı yaşamazlar o tarafta. Değişik bir deneyim olacak ama görmek isterim.
İsimden de satar yani.
Kendi sinematik kasarlarsa böyle bir...
Değil mi? Değişik olur yani. Belki de grafikleri elden geçirirler. Çünkü mobil yani teknoloji güçlendi artık. Daha iyisini görebiliriz.
Olabilir. Call of'u çünkü hani farklı kılan şey o aradaki atraksiyonlar da. Oyun içi gidersin mesela. Diğer oyunlarda adam düşer ölür. Adam düşer ölür sen devam edersin falan ama bu oyunda adam düştüğü zaman bir olay olur falan. Biri saldırır sen onu ayırırsın falan veya birini bıçak saplarsın falan. Aradaki sinematik oyun içi sinematikler falan etkiliyordu bayağı. O tarz bir şey yaparlarsa tutabilir.
Bakalım. Bence aynı oyunu geçireceklerdi zaten.
Yani büyük ihtimal öyle olur.
Remake. Olmaz. Grand Theft Auto gibi. Grand Theft Auto her şeyle beraber geldi mobile mesela.
Evet. Direkt aynı
oyunda. Önemli olan işte kontroller o akıcılığı yakalayabilmek. Onu düzgün sağlarlarsa olabildiğince yani mobilin el verdiği sürece olabilir.
Evet siz ne diyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Mobil oyunculuk gelişiyor gerçekten. İkisi birim sonuna geldik. Biraz kısa oldu değil mi benim?
Evet.
Çok yani izledim. Çok muhabbetimiz yani, çabuk geçiyor.
Bir de ben gribim sesinden anlamışlardır.
Geçmiş olsun.
Fenayım yani. Çok da fazla uzatamadım bu sefer. Kusura bakmayın arkadaşlar. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Hasta yazıyor. Evet hasta teknoloji oyun programı oldu bu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.